Ayrım 12. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 141. 4. Fasıl. Politikacı More. 1. 16. yüzyılın başlarında İngiltere'de politik durum. 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'nın genel politik durumunu daha önce ilk bölümde karakterize etmiştik. Bu durumun İngiltere'de aldığı biçimleri anlatmak için birkaç sözcük yeterli olacaktır. Orta Çağ özgü zümrelerden en güçlü ikisi 15. yüzyılın sonlarında neredeyse tamamen krala boyun eğmişti. Soylular ve kilise. Gördüğümüz gibi o günlerde bu iki zümrenin zayıflamasına yol açan genel gelişme süreci İngiltere'de özel bazı durum ve koşullar tarafından teşvik edilmişti. Feodal soyluların iktidarı beyaz ve kırmızı güller arasındaki iç savaş nedeniyle müthiş bir darbe yemişti. Ataları gibi soyguncu İngiliz baronları önce kutsal topraklarda, sonra Fransa'da yağmaya çıkarak toprak ve insan ele geçirmeye çalıştı. Ancak bu sömürü olanakları kendilerine kapandığı, Hristiyanlar kutsal toprakları ve daha sonra da İngiltere Fransa'yı kaybettiği zaman İngiliz baronlarına geriye kalan tek sömürü nesnesini, yani İngiltere'deki toprakları ve insanları ele geçirmek için birbirleriyle çatışmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. 1453 yılında tüm Fransa topraklarından sadece Kale kenti İngilizlerin elindeydi. Birkaç yıl öncesine kadar zapt edilmiş ülkelerden büyük kazanç sağlamış olan soylu İngiliz sömürcülerden geniş bir kesim kendini birdenbire sevgili ana vatanın dar alanına sıkışmış buldu. Sömürücülerden oluşan bir nüfus fazlalığı ortaya çıktı. Fransa'yı sömürürken alışmış oldukları savurgan yaşamlarını sürdürmek istediklerinde sömürüden elde ettikleri kazancın herkese yetmediğini gördüler. Bu nüfus fazlalığının doğal sonucu bir varoluş savaşıydı. İngiliz soylularının birbirini karşılıklı kılıçtan geçiren ve soyup soğana çeviren iki düşman kampa bölünmesiydi. Bunun için öne sürülen bahane de York ya da Lancaster hanedanlarının İngiltere tahtı üzerindeki haklarını savunmaktı. York ve Lancaster hanedanlarının yandaşları arasındaki beyaz ve kırmızı güller savaşı güya bir halk savaşıydı. Yani taht üzerinde hak iddia etme savaşıydı. Hemen hemen yoksul insanların hakları için himaye taraftarı gümrükçülerle serbest ticaretten yana olanlar arasındaki savaşa benziyordu. Aslında bu iki sömürücü kampın sömürü nesnesini ele geçirme savaşıydı. Bu yüzden büyük bir kin ve acımasızlık hüküm sürüyordu. Her iki tarafta hiçbir soyluya acımama ilkesini benimsemişti. Savaş alanında düşmeyen soylu beyleri cellatın kılıcı bekliyordu. Yaklaşık 30 yıl Fransa'daki mülklerin kesin kayıp yılı 1452'den 1485'e kadar süren bu korkunç kıyımda soyluların neredeyse tamamı telef oldu. Bu şekilde kaybedilen mülkler kralın eline geçti. Kral böylelikle feodal soyluların güç ve yetkilerinden yoksun yeni bir soylular sınıfı yarattı. Gerçi büyük mülk sahipleri tekrar bir güç haline gelecekti. Ancak bu krallığa direnme ve onu kendilerine bağımlı duruma getirme cesaretini gösterebildikleri zaman gerçekleşecekti. Oysa iç savaşın bitmesinden 7 yıl önce dünyaya gelen Thomas More'un döneminde böyle bir durum söz konusu değildi. More'un yaşadığı dönemde yüksek soyluların neredeyse tamamı kralın kuklalarıydı. Mülklerini egemen krala ya da onun babasına borçlu, bu yüzden de tamamen ona bağımlıydılar. Soylular gibi ruhbanlar da kralın hizmetkarları düzeyine inmişlerdi. Normanlar tarafından işgal edildikten sonra İngiltere'den başka Avrupa'da belki de hiçbir krallık papalığa bu kadar bağımlı değildi. Normanlar ülkeyi kilisenin yardımıyla ele geçirmişti. Bu yüzden şimdi İngiltere tahtına çıkan muzaffer Norman dükası Fatih William kendini papanın vasalı ilan etti. Daha sonra vatansız John krallığını vasallık olarak yıllık 1000 mark tutarındaki bir haraç karşılığında papadan tekrar geri alacaktı. İngiliz soyluları Haçlı seferlerinin kendilerine doğudaki yağma olanaklarını açık tutacağını umut edebildikleri sürece İngiltere'deki Norman feodal monarşi papalığın önem ve gücüne katkıda bulunmak için her türlü nedene sahipti. Ne ki 13. yüzyılın sonlarına doğru yağma umutları gitgide azalınca İngiliz şövalyeleri ile baronları için Fransa'nın sömürülmesi ön plana çıktı. Aynı zamanda gümrükler ve çeşitli zorluklar tarafından engellenmeyi istemeyen İngiliz tüccarların da kendilerine kazançlı bir ticaret yapma olanağı tanıyan Fransız mülklerini ele geçirme düşüncesi ağır basmaya başladı. Özellikle Guyen, eski başkenti Bordo ile birlikte İngilizler için önemliydi. Çünkü oradan tuz ve şarap alıyorlardı. Fransa kralı 1450'de bu bölgeyi zapt edince İngilizlere ne kadar gerekli olduklarını bilerek bu iki metayı hemen ihracat vergisi koydu. Thorold Rogers, Six Centuries of Work and Wages, sayfa 96. Ancak Fransa'ya karşı savaşta Papa İngilizlerin yanında değil karşısındaydı. Oysa Fransa 14. yüzyılda Papa'yı tamamen kendi kuklası haline getirecekti. Bu muhalefet İngiltere'de Papa'ya karşı diğer Latin olmayan ülkelere göre daha çabuk yayılan düşmanca bir hava yarattı. Ve bu hava papalığın sömürdüğü bütün bölgelerde 14. yüzyıldan itibaren gitgide artan bir şekilde Roma'dan ayrılma çabalarını tahrik eden eylemleri güçlendirdi. Papa'ya karşı bu muhalefet daha sonra Almanya'da olduğu gibi İngiltere'de de destek bulduğu sınıflara göre iki birbirine düşman akıma ayrıldı. Bir yanda köylülerden, zanaatçılardan, ara sıra da alt kademedeki soylulardan başlayan demokratik akım, öte yanda kraldan, onun kuklalarından ve tüccarlardan başlayan monarşist akım. Birincisi John Wycliffe'in öğretilerinden destek alıyordu ve Lollhardiler grubunu oluşturuyordu. Monarşist akım, kilise dogmalarını sarsmadan parlamento kararlarıyla papanın gücünü ve sömürüsünü önemli ölçüde kısıtlamakla hatta neredeyse tamamen ortadan kaldırmakla yetiniyordu. Daha 1360 yılında parlamento bu hedefe yönelik kararlar almıştı. 1390 yılında mülklerini ve yaşamını kaybeden her İngiliz bir yabancıdan gelir getiren mülkleri bağış olarak kabul etmek ya da bunları onun adına yönetmek ya da ülke dışına para göndermek yasaklanmıştı. Ne ki papalar buna aldırış etmeyince bu hükümler İngiliz anayasasının bir maddesi haline gelen dokunulmazlık yasası vasıtasıyla özel bir yaptırım gücü kazandı. Bu yasanın uygulanıp uygulanmayacağı ve ne dereceye kadar uygulanacağı krallara bağlıydı. Bu nedenle krallar papalıktan neredeyse tamamen bağımsız hale gelmişlerdi. Statut pronumerayı kesin ve hoşgörüsüz uygulayacakları tehdidiyle papalara her zaman baskı yapabiliyorlardı. Ulusal ruhbanların papalardan bağımsız şekilde krallığa hükmedebildikleri günler geride kalmıştı. Ulusal ruhbanlar krala bağımlı hale düşmeksizin kendilerini papanın boyunduruğundan kurtaramıyorlardı. Papanın İngiltere'deki gücü azaldıkça ruhbanlar aynı oranda kralın hizmetkarları durumuna geliyordu. Papalığın İngiltere'de tekrar önem kazanmasına Türk tehlikesinin hiçbir katkısı olmadı. Avrupa'da Türklerden en az korkması gereken ülke İngiltere'ydi. Böylece Moore'un yaşadığı dönemde İngiliz soyluları ile ruhbanları kralın uysal hizmetkarları olmuşlar ve krala o günlerde Avrupa'nın hiçbir ülkesinde görülmeyen mutlak bir iktidar sağlamışlardı. Ne ki krallıkla birlikte yurttaşların ve köylülerin de durumu iyileşmişti. Avrupa'da 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başında genel olarak köylülerin durumlarını önemli ölçüde düzelttiklerini birinci fasılda belirtmiştik. Serflik giderek kaybolmuş, şahsi hizmetler zaman zaman bütünüyle kaldırılarak vergiye dönüştürülmüştü. Bu durum feodal beylere de bazı yarar sağlayan bir dönüşümdü. Serflerin şatolardaki angarya hizmetlerinin yerine karşılığında para olan yanaşmaların ücretli işçilerin çalışması geçti. Ücret karşılığında birinin hizmetine girmek zorunda kalanların sayısı o günlerde hala çok azdı. Tarımdaki ücretli işçiler kısmen boş zamanlarını büyük mülk sahiplerinin yanında çalışarak değerlendiren köylülerden, kısmen de asıl ücretli işçilerin bağımsız, göreli ve mutlak sayıları fazla olmayan bir sınıfından oluşuyordu. Bu sonuncular da aslında kendi işi gücü olan köylülerdi. Aldıkları ücretten başka 4 ve daha fazla dönüm tutan tarlaları malikaneleriyle beraber kendilerine ayırıyorlardı. Ayrıca asıl köylülerle birlikte komün topraklarından da yararlanıyorlardı. Burada sürülerini otlatıyorlardı. Aynı zamanda bu topraklardan yakacak olarak odun, tezek vesaire elde ediyorlardı. Marx, Kapital, 3. basım, 1. cilt, sayfa 740. Ücretler yüksekti. En ufak bir neden ücretlerin çabucak yükselmesine yetiyordu. 1348 yılında ilk defa İngiltere'de görülen kara ölüm vebanın yol açtığı yıkımlar, sayısız iş gücünü kentlere çeken yeni sanayilerin gelişmesi, örneğin 14. yüzyılda Norwich'teki yün dokumacılığı ya da kırsal bölgelerde bir ev sanayisinin ortaya çıkması ve bu yüzden ücretli işçi sayısının azalması, ayrıca ücretli askerleri cezbeden savaşlar ve bunlar gibi bir dizi durum ve koşul 14. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de işçi ücretlerinin genellikle %50 geçici olarak da daha fazla artmasına neden oldu. Feodal beyler umutsuzluğa kapıldılar. Parlamento üzerinden işçileri çalışmaya zorlamak ve ücretleri düşürmek için uğraştılar. Bu Status of Laborers'ın ilki 1349 yılında çıktı. Ancak büyük mülk sahipleri bu yasaları yeterli görmüyordu. İşçileri ve köylüleri doğrudan tekrar serfliğin boyunduruğuna sokmaya çalıştılar. Ne var ki bu baskıya uzun süre katlanmak mümkün değildi. İşçiler ve köylüler 1381 yılında Wat Tyler'ın önderliğinde ayaklandılar. Ayaklanma tam anlamıyla başarıya ulaşmadı. Önderleri ihanet sonucu öldürüldü. Ayaklananlar tekrar dağıldı. Elebaşıları idam edildi. Lollhardy grubu acımasızca kovuşturuldu. Ancak ayaklanma mülk sahiplerini akıllarını başlarına getirecek derecede ürkütmüştü. Köylüleri ve işçileri zorlamaktan vazgeçtiler. 15. yüzyılın iç savaşları feodalizmin direncini tamamen kırdı. Böylece İngiltere'de mağrur, kendine güvenen, güçlü bir özgür köylüler zümresi ortaya çıktı. 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar ordularıyla korku salan işte bu köylülerdi. Fransız şövalyelerini, daha sonra da Stuart'ın süvarilerini yenilgiye uğratan onlardı. Bir sınıf oluşturdukları ve ondan bu anlamda yararlanmayı kavradıkları zaman kralın otoritesini tehlikeye düşürebilecek bir malzeme haline geldiler. Köylüler başka bir sınıfla bağlantı kurmadıkları sürece bir tehlike teşkil etmiyordu. Politik, ulusal amaçlar güden bir çaba içinde değillerdi. Çıkarları komün çevresini pek aşmıyor, eyalet sınırlarının dışına hemen hemen hiç çıkmıyordu. Bu çevre içinde rahat bırakıldıkları zaman durumlarından hoşnuttular. İngiliz köylüleri sahip oldukları bu kadar derin özgürlük duygusuna karşın 7. ve 8. Henry'nin yani Moore'un döneminde kralın mutlakiyetçiliği için bir engel oluşturmuyordu. Kral onlara aldırış etmiyor, hatta genellikle dostça duygular besliyordu. Çünkü köylüleri büyük mülk sahiplerinin Moore'un yaşadığı dönemde başlayan ve ileride ele alacağımız saldırılarına karşı bir savunma aracı olarak görüyordu. Krallık, köylüler zümresinin güçlenmesinden çok burjuvazinin gücünün hızla artmasından dolayı yıkıma uğradı. Bu iki zümreden birini oluşturan zanaatçılar, o günlerde dik başlı ve kendine güvenen, mücadeleden çekinmeyen, huzursuz bir öğeydi. Köylülerin yanı sıra onlar da Lollhardy grubuna asker vermişti. Ancak zanaatçılar da tıpkı köylüler gibi yaşıyor ve en azından taşra kentlerindekiler devlet için değil kendi komünleri için çalışıyordu. Bu denli isyankar ve komünle ilgili sorunlarda inatçı olabilirlerken ülke sorunları üzerindeki etkileri sürekli değildi. Moore'un döneminde lonca zanaatçılarının sayısı kimi taşra kentlerinde azalmaya başlamıştı bile. Ve bu kentlerde o kadar çabuk güçten düşmüşlerdi ki daha 8. Henry'nin halefi 6. Edward tahttayken onun vasileri loncaları yağmalama, tıpkı 8. Henry'nin kilise mallarına el koyması gibi lonca varlıklarına kral adına el koyma cesaretini gösterebilmişlerdi. Bütün bunlar modern mülkiyet biçiminin kutsallığına ilişkin temellerin atıldığı bir dönemde oluyordu. Ne ki loncalara Londra'da değil, sadece taşra kentlerinde el koyuluyordu. Londra loncalarına el sürmeye kimse cesaret edemiyordu. Londra burjuvazisi Moore'un döneminde bir güç haline gelmişti. İngiliz kralları ona kiliseden, soylulardan, köylülerden ve taşra kentlerinden daha çok saygı duyuyordu. Ticaretin ilk bölümde betimlediğimiz merkezileşme eğilimi, Avrupa'da Fransa ve İngiltere'den başka hiçbir yerde bu kadar erken ve kapsamlı şekilde baş göstermemişti. En erken ulusal devlet haline gelen de bu iki ülkeydi. Paris ve Londra, ülkenin tüm ekonomik yaşamını kendilerine hizmet eder duruma getiren ilk kentlerdi. Efendileri de ülkenin gerçek efendileriydi. Rogers haklı olarak şöyle der: Hiç kuşkusuz Londra ilk günlerinden itibaren hem büyüklük ve zenginlik hem özel önemi, askeri gücü ve enerjisi bakımından diğer İngiliz kentlerinden tamamen farklıydı. Londra işte bu askeri gücü ve enerjisiyle ileri gelen soyluların ezici iktidarından kendi surları içinde kurtulmaya çalışıyordu. Orta Çağ'ın sayısız politik mücadeleleri sırasında Londra'nın yanında yer alan taraf sonuçta galip çıkıyordu, hem de genellikle çok kısa sürede. Ancak Londra'da en güçlü zümre tüccarlardı. Londra her şeyden önce bir ticaret kentiydi. İngiltere'nin Moore'un döneminde bile büyük önem taşıyan ticareti burada yoğunlaşmıştı. 13. yüzyılda hala Hanze birlikleri İngiliz ticaretinin büyük bölümüne aracılık ediyordu. Bu birliklerin en gelişmiş sömürgelerinden biri olan çelik işletmesi Steelyard Londra'da bulunuyordu. Ancak İngiltere'nin ticaret filosu çok çabuk gelişti. İngiliz gemileri 15. yüzyılda Fransa'ya, Hollanda'ya, Portekiz'e ve Fas'a seferler yapıyordu. Baltık Denizi'ne nüfuz ederek Hanze birlikleriyle amansız bir rekabete giriştiler. Özellikle bu yönde çalışan tek bir ticari şirket vardı ve adı da Merchant Adventurers, deniz aşırı ticaret yapan tüccarlardı. Balıkçılığın gelişmesi ticaret filosunun büyümesini de teşvik ediyordu. İngiliz denizcileri gitgide daha gözü pek ve girişken hale geldi. Gerçek dışı denize açılma cesaretini gösterdi. Ticaret ve balina avcılığı onları İzlanda'ya kadar götürdü. Keşifler çağında Kuzey Denizi'nde, gerçi İspanyollarla Portekizlerinki kadar kazançlı olmayan ama onlarınki gibi gözüpeklik ve denizcilik bilgisi gerektiren keşifler yapacaklardı. Moore'un ölümünden birkaç yıl sonra Rusya'nın kuzey kıyısındaki Arhangelsk'e giden yolu o zamanlar tek liman kenti Moskovyens'i bulacaklardı. Daha 1497'de John Cabot Bristol'dan denize açılarak Labrador'u keşfetti ve böylece Kolumbus'tan hemen hemen 14 ay önce Amerika kıtasına ulaştı. G. Bancroft, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri Tarihi, Leipzig, 1845, 1. cilt, sayfa 9. İleride İngiltere'yi bir ticaret devi haline getirecek olan bu önemli keşifler ve denizcileri heyecanlandıran bu gözüpek girişimcilik ruhu, Moore'un döneminde daha yeni yeni önem kazanıyordu. O günlerde İngiltere çok yakın ülkelerle ticaret yapıyordu. En önemlisi Hollanda ile yapılan yün ticaretiydi. Yün dokumacılığı Hollanda'da erken 10. yüzyıldan itibaren gelişmiş ve ülkeyi çok zenginleştirmişti. Ancak 17. yüzyıla kadar Avrupa'da yün ihraç eden iki ülke vardı, İngiltere ve İspanya. Ama İngiliz yünü İspanyol yününden daha kaliteliydi ve Hollanda için ona ulaşmak çok daha kolaydı. Bu yüzden İngiltere Hollanda ile yapılan yün ticaretinin tekelini elinde tutuyordu. Tıpkı geçen yüzyılın 60'lı yıllarına kadar Amerikan Birliği Güney Eyaletlerinin İngiltere'ye dokuma sanayisi için zorunlu ham maddeyi yani pamuğu tedarik etme tekelini elinde bulundurması gibi. Hollanda'nın zenginleşmesiyle birlikte İngiltere, daha doğrusu yün üreten büyük toprak sahipleri, tüccarlar ve krallar da zenginleşti. Ne ki büyük toprak sahiplerinin zenginliklerindeki artış, Moore'un dönemine kadar bir yandan iç savaşlar ve bunların yol açtığı yıkımlar, müsadereler, diğer yandan ücretleri aşağı çekmek için gerekli proletaryanın bir işsizler ordusunun bulunmayışı nedeniyle önlenmişti. Bu acınasız sefalet eksikliğine, halkın refahı doğrultusunda çare aramaya ilk defa Moore'un döneminde başlanıyordu. Ancak bu dönemden itibaren büyük toprak sahipleri de yün tekelinden elde edilen kazançtan kendilerine uygun bir pay aldı. O güne kadar arslan payı tüccarlara ve krallara düşüyordu. Yün ihracatından alınan gümrük vergileri İngiltere kralının en verimli kaynağını, mutlakiyetçiliğin en sağlam dayanaklarından birini oluşturuyordu. Ticaret geliştikçe kralın nüfuzu artıyordu ama öte yandan da tüccarların çıkarlarına hizmet etmeye zorlanıyordu. Egemenlikleri 7. Henry ile başlayıp Elizabeth ile sona eren Tudorlar ticari çıkarlarla kendi çıkarlarının birbirinden ayrılmadığını çok iyi anladılar ve bu yüzden genel olarak ticareti ellerinden geldiğince teşvik ettiler. Despotça yönetmelerine karşın krallığın yanı sıra ülkede belirleyici güç olan Londra burjuvazisi onların egemenliğinden şikayetçi değildi. Londra burjuvazisinin geçimi neredeyse tamamen ticarete bağlıydı. Kimileri doğrudan, kimileri de dolaylı. Ticaret geliştiği sürece öfkelenmeleri için bir neden yoktu. Böylece Tudorların egemenliği hiçbir engelle karşılaşmadı. Bu İngiltere'nin o güne kadar gördüğü en sınırsız, en mutlak egemenlikti. Ama İngiliz burjuvazisinin bu yüzden kölelik zihniyetine saplandığı sanılmamalıdır. Gücünün farkındaydı ve çıkarlarıyla çeliştiği zaman krala karşı koymaktan çekinmiyordu. Tudorların büyük çoğunluğu ne kadar ileri gideceğini ve her zaman olmasa da sık sık bu sınırı aştığında halk tarafından tekrar geri püskürtüleceğini bilmeseydi, mutlak egemenlikleri 100 yıldan fazla sürmezdi. Halkın, özellikle Londra halkının direnme gücü ve özgürlük bilinci, Tudorlar iktidarının önündeki biricik engeldi. Emirlerindeki parlamento acz içindeydi. Soylularla ruhbanların temsilcilerinden başka, 13. yüzyıldan itibaren kentlerin temsilcileri de parlamentoya atanıyordu. Elbette sırf bütçeyi onaylamaları için zorlamak amacıyla. Kentlerin gücüyle birlikte temsilcilerinin nüfuzu ve yasama üzerindeki etkileri de artıyordu. İngiltere parlamentosunun özelliklerinden biri de şuydu. 14. yüzyılda alt katmanlardaki soyluların temsilcileri, makam sahibi ruhbanlarla birlikte Lordlar Kamarası'nı oluşturan üst katmanlardaki soylulardan ayrıldı ve kent temsilcileriyle birleşerek avam kamarasını oluşturdu. Parlamentonun nüfuzu doğallıkla arkalarına aldıkları sınıfların gücüne ve bu sınıfların ittifakına bağlıydı. İki düşman taraf dengede olduğu zaman kralların işi kolaylaşıyordu. 17. yüzyıla kadar parlamentonun nüfuzu temsil ettiği sınıfların gücü olarak egemen güç karşısında hep zayıf kalmıştır. Çünkü parlamento şahısların etkilerine açıktı. Burjuvazi görünüşüne aldanmıyor ya da kuru gürültüye pabuç bırakmıyordu. Ama temsilcileri aynı durumda değildi. Öyle ya, kral isterse hoşlanmadığı parlamento üyelerini vatan haini diye astırabiliyordu. Kral parlamentoya boyun eğdiği zaman bunu parlamentonun haklarını göz önüne aldığı için değil, çıkarları parlamento tarafından savunulan güçler karşısında duyduğu korkudan dolayı yapıyordu. Halkla başa çıktıktan sonra Tudorların parlamentoyla ilgilenmelerine gerek kalmamıştı. Acz içinde şahsi etkilere boyun eğmiş, büyük bölümü kralın soylu ve ruhban kuklalarından bir araya getirilmiş parlamentolar Tudorların döneminde İngiltere tarihinin en kötü parlamentolarıydı. Yasamayı tamamen krala bırakıyorlardı ve kralın kendilerinden talep ettiği cellatlık hizmetine ses çıkarmadan yerine getiriyorlardı. Sadece bir konuda onlar da kimi zaman hoşgörüsüzdü ve kralları alttan almaya zorluyorlardı. Çünkü kitleler onların arkasındaydı. Bu, bütçenin onaylanması konusuydu. Bütün bu sözü edilen durum ve koşullar görünürde garip bir çelişkiyi gün ışığına çıkarıyordu. Moore'un yaşadığı dönemde krallığın mutlak iktidarı Avrupa'nın hiçbir yerinde İngiltere'deki kadar güçlü değildi. Ama kentlilerle köylülerin özgürlük duygusu ve kendine güveni belki de buradaki gibi başka hiçbir ülkede bu kadar güçlü bir biçimde gelişmemişti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 150.